Ayrım 7.
Sarhoş, salondaki bibloları kırar. Kumarbaz, gider neresi olduğu bilinmez bir yerlerde binlerce lira kaybeder, gelir kocasının ayaklarına kapanır, hıçkıra hıçkıra ağlar. Olsun, Ümit sırasında ona kızmış, sırasında iğrenmiş ama belki de bir boşluğu doldurduğu için daima aramıştır. Şimdi burada olsa onun saçlarını okşayıp, Ümit derdi, hayatım haydi yat artık, düşünmeye değmez bunlar. Ümit sigarasını söndürür gülümserdi. Sahi derdi, değmez, havada bulut. Biliyor musun, Suzan telefon etti, bir Amerikalı bulmuş, uçuyor. Amerikalı mı? Ne şans, ne şans. Adamla evlenebileceğini sanıyor. Güya Marilyn Monroe'ya benzetmiş Suzan'ı. Düşün bir kere, haydi de suratını, kısacık boyunu. Birden kurşun gibi Mahmut aklına geldi. Gözleri gizli kıvılcımlarla ısınmış, şapkasının altında büyük susuyordu. Üzülüp üzülmediğini anlamak imkansızdı. Omuzlarını geceye vermişti. Ağzının hemen ucunda daima hazır olan gülümsemesi tamamen silinmişti. Yalnız kendisinin değil, Ümit'in ve bütün insanlığın hayatını ilgilendiren bir karara hazırlanıyor gibiydi. Ümit Maide'yi, Cihan'la'yı ve her şeyi unutuyor. Artık Mahmut, öylesine sahici, öylesine gerçeğe yakın ve kuvvetli ki, odanın kapısını açsa sanki eşikte belirecek, şapkasını çıkaracak, güven verici bir sıcaklık halinde odayı dolduracak. Ümit bu defa kendini radyoya vermeyi deniyor. Kadrana eğiliyor, kopuk kopuk opera aryalarının, propaganda konuşmalarının ve ajans bültenlerinin arasında bir istasyon arıyor. Ona Paris'ten bir muset orkestrası, puslu sen rıhtımları, herhangi bir bulvar kahvesinin terasında okunmuş bir şiir kitabı havası getirecek bir istasyon. Easy, Paris Inter. Birkaç dakika sonra kendisi tekrar divana uzanmış, bütün gözleriyle orada olmayan bir Mahmut'a bakarken yakalıyor. Mahmut tapınıyormuşçasına cigarasının ateşine eğilmiş, pörsük, gözleri ağır. Üy diyor, Ümit seni seviyorum. Ümit kovmaya çalışıyor onu, istemiyor, tahammül edemiyordum diye düşünüyor. Ondan bıktım, iyisi mi gitsin, iyi olduğu gitti. Gitmiyor Mahmut, parmağındaki bakır yüzüğü çeviriyor. Bırak beni diyor Ümit, sen ve ben ayrı ayrı. Ya da senden diyor, bıktım. Öbürü gülümsüyor, yalan diyor, bıkkınlık değil bu, korku belki, benden korkuyorsun. Nasıl yaşamak gerektiğini gösteriyorum sana, çok şeyler istiyorum. Tembelsin ve korkuyorsun, kendinden başkasını düşünmekten korkuyorsun. Ben galiba onları temsil ediyorum gözünde, benden korkuyorsun. Ümit çırpınıyor, bırak beni, bırak, cehenneme kadar yolum var. Mahmut omuzlarıyla karanlığı açıyor, daha da irileşti mi ne? Ben cehenneminin farkındayım ve ondan kurtulmaya çalışıyorum. Asıl cehennemde olan sensin, sonuna kadar kalacak olan. Ümit bir cigara aranıyor, bulamıyor, dudağının boyasını tazeliyor. Ben diye çırpınıyor, ben. Sen Ü, benim sevdiğim kız, gözlerinin rengini bilmeyen, yorgun argın, Avrupa görmüş, kitaplar okumuş. Fakat senin... Mahmut aldırış bile etmiyor, onu unutmuş adeta. Gözleri derinleşmiş, kara ve kıvırcık saçları saklı bir elektrikle çıtırdamaya başlamış. Yalnızlığın saadeti diye bir şey yoktur diye sürüklüyor. Olamaz da. Saadet bir dengedir, onun için de kalabalığa ihtiyacı vardır. Ben kendimi öteki insanlarla bir düşündüğüm zaman saadetimin neye bağlı olduğunu daha iyi anlıyorum. Sürüsünden ayrılan koyun yoktur artık, kaybolmuştur. İsterse gelmiş geçmiş koyunların en güçlüsü olsun. Peki ama ben... Sen sürüden ayrılan koyunsun, Ü. Saçma, nereden nereye, onu neden unutmuyorsun, Ümit? Gece ilerledi, sen yatmıyor ve onu unutmuyorsun. Maide gelmiyor, baban da gelmiyor. Hiç bu kadar gecikmezdi oysa. Radyo bir konser salonundan soluk soluğa bir Wagner bulmuş getirmiş. Yıldızları kovuyorsun, gitmiyorlar. Bir cigara daha mı? Haydi canım, uzatma o kadar. Kalk şu ışığı söndür, radyoyu kapat. Anahit sütünü komedinin üzerine koymamış mı? Maide gelmeyecek anlaşılan, belki babanla buluştular bir yerlerde. Kalktı, camların önünde durdu, için için. Mahmut dedi, saçma. Saçma mı? Pazar. İrfan uyandı, gözlerini açar açmaz bugün pazar diye düşündü. Neden böyle erken uyanıyorum? Uyuyamam da artık, gördün mü? Odası uykuyla dolu, gri bir aydınlık cama sıvanmış. El yordamıyla gözlüğünü bulup takınca her zamanki odasını tanıyor. Kirli yatağına, hazır iskemleleri, bir köşeye üst üste yığılmış tozlu kitaplarını ve dergilerini, aksak masasını, duvardaki çıplak kadın resimlerini. Evgeniya yatakta dönüyor, bütün örtüleri toparlıyor, Allah belasını versin, İrfan telaşlandı, hırçın hırçın. Hey dedi Evgeniya, kadın oralı olmadı, hiç tınmaz, adeti bu, uykusuna sımsıkı sarılır, kıçını ve memelerini yayar, mutlu bir işkembe gibi gülümser. İrfan doğruldu, bir ayağını yere indirdi, kadını sarsarak bu defa daha hırçın. Evgeniya diye bağırdı, kalksana be, leş gibi ne şişip duruyorsun burnumun dibinde. Pis Evgeniya, rezil Evgeniya. Haydi geliyorsun buruş buruş vücuduna, üst dudağındaki bene, benin üstündeki üç kıla aldırmıyorsun. Gecedir, gecenin bir geç vaktidir deyip İrfan'ın koynuna giriyorsun. Bari uzatma bu iş, sabah olunca kalk ve git. Sabah oluyor, Evgeniye uykusundan mutlu bir işkembe gibi gülümsüyor. İrfanaki diyor, nanaki mu? Ah bu camlardaki gri aydınlık, ah Mahmud'un İrfan'ı bir kenara çekip söyledikleri. İrfan be, seninkisi dübedüz çocukluk, düşünsene ya, kim bu Evgeniye? Cahil, pis, pasaklı bir kadın, yaşlı da üstelik. Ben senin yerinde olsam doğrusu ya çoktan... İrfan kravatını bağladı. Evgeniye diye uludu, kalk ve defol. Evgeniye onun ev sahibisi, bu oda onun. İrfan pansiyon kalıyor, Evgeniye 40 binden kaç yaşında. Kocası Hristo'yu savaş sıralarında Yunanistan'a gitmiş, Teselya'da vuruldu demişler. Kimisi İtalyanlara tutsak oldu demiş. Evgeniye bütün kiliseleri dolaşıp mumlar adamış, dualar etmiş. Kocası gelsin diye, bu böyle. Ünlüler gelmiyor ama günün birinde kitap okumaya ve politikaya meraklı bir üniversiteli pansiyon olarak geliyor. Geceleri gözlüklerini buğulandıra buğulandıra kalın sıkıntı verici kitapların üzerine eğiliyor. Arkadaşlarıyla tartışıyorlar. O alabildiğine dudaklarını kemirip, ulan siz eşeksiniz be diye bağırıyor. Sadece eşeklersiniz siz. Bize demir bir disiplin, nefes aldırmayan bir otorite lazım. Vuracaksınız, kıracaksınız, gerekirse öldüreceksiniz. Bu memleket başka türlü adam olmaz. Evgeniya kapıların arkasında onu dinliyor hayran. Ne kadar çok laf diye düşünüyor. Ya da ne kavgacı çocuk. Günün birinde yattılar. İrfan o dakika tiksindi. Kendini bir cesetle yatmış hissediyordu. Evgeniya'nın her sözü ona gösterdiği en küçük ilgi aklını başından alıyor, sokaklara uğratıyor ama yalnız bebekar gecelerin arkasından Evgeniya çıkıp geliverince bir türlü kovamıyor, yine yiniliyordu. Bu yüzden kendinden de tiksinmeye başlamıştı, hiç kimseyle geçinemiyordu. Bozuk deli gülüşünü parlatıyor. Hayır Mahmut diyordu, hayır, asıl yanılan sensin, eminim bundan. İyi bir mahsul için önce batakları kurutup tarla yapmazlar mı? Tohum sonraki iş, bataklığa tohum ekemezsin. Bu memleketi yüceltmek mi istiyorsun, temizleyeceksin. Nerede bir mikrop görürsen vuracaksın. Nerede bir asalak önüne çıkarsa ezeceksin. Mahmut gülümsüyor. Sen diyor bataklığı kurutmuyorsun ki ortadan kaldırıyorsun, yok ediyorsun. Bu tutumla üzerine tohum ekebileceğin bir karış toprak kalmaz elinde. Halbuki asıl olan tarlanın varlığı. Mahsul vermesi için önce var olması, var olmakla devam etmesi şart. İrfan dudaklarını yiyip bitiriyor. Bu haşeratla diye yırtınıyor, hiçbir şey kuramazsın. Çürümüş bunlar, çürümüş. Kimisi hala Osmanlı, kimi tatlı su frengisi. Kimisinin ne olduğu belirsiz. Yalnız tıkınmayı ve birbirinin gözünü oymayı bilirler. Hepsi kurtlar gibi, yalnız kendini düşünür. Mahmut geleceğin Türkiye'si diyor ve usulca bağırmaksızın diyor. Bu insanlardır İrfan. Onların çağlarını yaşamaktan başka kabahatleri yok. Çağlarını ve şartlarını. Bir vakit susuyor, sonra dostça gülerek, bana bak diyor, farkında mısın, nihilizme ve terörizme arasında bir yerdesin sen, tehlikeli bir yerde. İrfan ben diye tepiniyor, yedi kat yerin dibindeyim, kömür yiyip kömür içiyorum, gözlerim eşek gözleri, dilim karınca yiyen dili, beynimi kaybettim bulamıyorum. Herkes birbirinin gözünü oymaya çalışmışken mutluluk bir hayaldir, katıksız %100 bir hayal. Çünkü ilk fırsatta Ahmet gidip Mehmet'in gözünü oyacaktır. Sonra duvarı yumruklayarak avazı çıktığı kadar bağırıyor. Evgeniya kalk defol git, gözüm görmesin. Evgeniya titreye titreye odadan çıkıyor. Ah buraya diyor nanakimu. İrfan savruldu gitti. Yeni işsiz güçsüz bir takım bulutlar cami kubbelerinin üstünde boğum boğum dönüyordu. Pazar insanları divan yoluna çıkmışlardır. Bir tramvay geçti. Yedi kule bahçe kapı. Belediyenin karşısındaki kahveye girdi. Garsona Ahmet dedi, benim çay. Şimdi abi. Suratını buruşturdu, paçalarını sıvadı, papuçlarını usulca çıkardı, çayın içine girdi, çay sıcak ve rahattı. Yeter be diye ansızın karar verdi, yeter artık, her şeyi tadında bırakmalı, bu işi bitireceğim, kendi kendime hakaret ettiğim yeter. Cesaretle tamamladı, gerekirse evden bile çıkarım. Kahvede daha fazla duramadı, çıktı, gazeteye uğradı. Kapıdaki oğlan ağzında ölümsüz kürdanı, gözlerinde hazır merhabası onu karşıladı. İyi ki geldin dedi İrfan abi. İrfan bütün gözleriyle sordu, ne olmuş? Ne olsun, sabah sabah acele bir telgraf getirmişler, İzmir'den Ragıp almış telgrafı, önemliymiş galiba. İrfan içi şöyle bir burkuluyor. Hay aksi şeytan diyor. Bir de soru, peki nerede Ragıp, yukarıda mı? Oğlan kürdanını tükürüyor. Az evvel çıktı, patronla konuştular, telefonla. Giderken dedi ki siz gelirseniz patronu arayasınız dedi. Telefonda Hüsnü Faik, sesi değişik biraz, eğelenmiş gibi. Sen misin evladım? Cizmi'den bir telgraf gelmiş. Ragıp beni uyandırdı. Telgraf mı? Evet, Mahmud'un İzmir'e inmediğini bildiriyor. Gece geç vakit Cizmi bizi telefonla aramış. Muhabere temin edilememiş. Telgraf çekmiş. Şimdi ben kendisini buldum, konuştum. Sen vaziyeti daha iyi bilirsin. Kati hareket etti mi Mahmud? İrfan düşündü. Evet dedi. Edeceğini bana kendisi telefonla söyledi. Vapurda yatak buldum, gidiyorum dedi. Hüsnü Faik susuyor. Bir dal arıyor. Tutunacak bir dal. Vazgeçmiş olamaz mı? Diyor. Vazgeçse muhakkak gazeteye uğrardı, olmazsa telefon ederdi. Mahmafi ajantadan öğreniriz, nasıl olsa yatakları isme ayırıyorlar. Arkasından zehir gibi sırıtıyor. Aklınıza bir şey mi geliyor? Hüsnü Faik, insanın aklına diyor daima bir şeyler gelir. Marifet onlara rağmen takip edilecek en makul hattı hareketi tayin etmektir. Ragıp ajantaya gitti, telefonla aradı, kimseyi bulamadık. Malum ya, bugün pazar. Bizzat tahkik edecek, Mahmud'un vapura bindiği tahakkuk ederse. İrfan tamamladı. İşin içinde bir iş var demektir. Bu takdirde ne yapacağız efendim, bir şey düşündünüz mü? İçinden sırılsıklam gülüyor. Aman efendim diyor, ne mi yaparız efendim diyor. Otururuz, sütlü bir kakao içeriz, bir ay kurabiyesi ya da bir dilim üzümlü kek yeriz. Allah devlete millete zeval vermesin diye dualar ederiz. Mahmud İzmir'e varmamış, oysa bunun için yola çıkmıştı. Biz de Cezmi'ye bildirmiştik. Varmamış, varmamış. Bak sen hele şu işe, biraz daha düşünelim. Biraz daha süt arzı buyurulmaz mı efendim? Haydi oradan ağırkanlı herif. Telefonu kapatıyor. Mahmud diyor. Mahmud başını eğiyor, pörsük gözleri aydınlanıyor. Daima kendini sıkı tut, ayağını sıkı bas İrfan diyor. Hiçbir şey yaşamaktan daha önemli değildir. Daha doğrusu yaşamayı bilmekten. Ama Ahmet mutlaka Mehmet'in gözünü oyacaktır. Sen de gidip Ahmet'in gözünü oyacaksın, öyle mi? Bu bir şeyi düzeltmez. Ahmet ne kadar kendi adına ve çıkarına Mehmet'in gözünü oyarsa, sen de o kadar kendi adına ve çıkarına Ahmet'in gözünü oyacaksın. Gözleri oyuk insanların cenneti senin cennetin. İş mi bu? Sen kötülüğü kaldırmıyorsun, aklınca onun yardımına sığınarak iyiliği kuruyorsun. Yanlış. Esas mesele Ahmet'i Mehmet'in gözünü oymaya iten sebepleri bulabilmekte. Hele bir sebepleri bul, hele bir Ahmet'le Mehmet'i bunlara göster, anlat, akıllarına yatır. Ragıp çıktı geldi, selamsız sabahsız yere tükürdü. Geçmişi tenekeli dedi dünya. Sustu, gözleri kan çanağına dönmüştü. Ulan hayat mı bu dedi, rezillik be. İrfan kalbi pır pır elinde sordu. Ne sövüp duruyorsun dedi. Nasıl sövmem yahu, bilet koçanlığında Mahmud'un ismini bulduk. 18 numaralı birinci mevki kameranın ikinci yatağı ayrılmış. Sustu, tehditkar tehditkar etrafına bakındı. Ama diye kütükledi, Mahmud'un başına bir kaza gelirse, dinime imanıma bu işi yapanın ciğerlerini takımıyla sökmezsem. İrfan telefonu uzanıyor. Hüsnü Faik telefonu kapadı, elleriyle yüzünü örttü. Mahmud dedi, ben sana demiştim evladım, ayağını tetik bas demiştim. Mahmud gözlerinde başka bir aydınlık aradı. Peki ne yapsaydık diye itiraz etmek istedi. Herkesin gözü önünde bunca yolsuzluk dönerken. Hüsnü Faik bembeyaz saçları darmadağın, kaşları daima bir şeye şaşmış gibi alnında. Mahmud dedi, evladım. Mahmud onu dinlemiyordu. Göçmen evleri inşaatına çeşitli yolsuzluklar dönmüş. Kanunsuzluk paçadan akıyor. İhaleden, hatta şartnameden tut. Şimdi parmağını dokundurur dokundurmaz un ufak dağılan evlere kadar hepsi hileli. Biz bunu görüyorsak, biliyorsak millete duyurmayacak mıyız? Bizim vazifemiz bu değil mi? Onların... Hüsnü Faik Mahmud'u kendi gençliğine benzetiyor. Mütarekede birliği o zaman düşman işgali altında çıkarmış. Açıkça Ankara hükümetini desteklemişti. Darülfünun talebeleri, işsiz zabitler her makalesini adeta içiyorlardı. Mustafa Kemal bir savaştan ötekine giriyordu. Çelik rengi gözlerini çıplak bir bozkır gökyüzüne uçurmuştu. Bu ovada diyordu, şimalden ve cenuptan birbirini veylenen avcı atlarımızın, güneşin son şuatıyla parlayan süngüleri her an her dakika ileride görünüyordu. Düşman mevazihini... Hüsnü Faik Mustafa Kemal'in arkasındaydı. Ona ısrarla bakıyor, söylediklerinden hiçbir şey kaçırmamak için büyük bir kulak halinde yoğunlaşıyordu. Kalpaklı bir Mustafa Kemal'di bu, bıyıkları ağzına sarkan. Güneş mağribe yaklaştıkça ateşli, kanlı ve ölümlü bir kıyametin kopmak üzere olduğu bütün ruhlarda hissolunuyordu. Biraz sonra cihanda büyük bir inhidam olacaktı ve beklediğimiz halas güneşinin tulu edebilmesi için bu inhidam lazımdı. Zulmetler içinde bu inhidam vuku bulmalıydı. Hakikaten semanın karardığı bir anda Türk süngüleri düşman dolu sırtlara hücum ettiler. Artık karşımda bir ordu, bir kuvvet kalmamıştı. Hüsnü Faik ellerini kalbinin üstüne koyuyor. Evet paşam diyor, biz o inhidamın içinden geldik. Mahmud trençkotunun yakalarını kaldırmış, geniş kenarlı fötür şapkası hala başında, ısrarla yazacağız diyor, haber vereceğiz. Bu herifler iğrenç menfaat ağları kurmuşlar. Bunu bulduk çıkardık, yazacağız. Gölge adamların arkasındaki asıl suçları bulacağız. Siz Hüsnü Faik Bey bundan nasıl çekinirsiniz? Mustafa Kemal kaşlarını çatıyor. Birbirimizi irşat ve halkı tembih etmekle diyor yalnız fayda vardır. Bundan asla zarar gelmez. Fakat aksinden çok zarar görüleceği tecrübelerle sabittir. Hüsnü Faik Birlik Gazetesi'nin sahip ve başyazarı, 40 yıllık babali adamı. Odasında telefonun başında ihtiyar ve öksüz. Yukarıda soysuz bir gökyüzü. Dolmabahçe sarayının üstünde martılar. Şimdi sırtlarında partal elbiseleri, ceplerinde bitmez tükenmez bozuk paralarıyla çatal sesli müvezzi çocuklar. İstanbul'un her yanında onun gazetesini satıyorlar. Sakalları cam gibi parlayan fabrika işçileri, yorgun memurlar, çetrefil üniversiteliler geliyor, 15'er kuruş veriyor, birer gazete alıyorlar. Ben Hüsnü Faik daima teceddütün ve demokrasinin taraftarı oldum. Mütareke yıllarında işgal tahammül edilmez ezici ve öldürücü bir diş ağrısı gibi memleketi sarmışken de bu böyleydi. Bilahare de böyle oldu. Asla taviz vermedin. En vahim anlarda bile biz birkaç gazete, Birlik, Yeni Gün, Akşam, İktam vesaire Anadolu'daki hareketin müdafasını deruhte etmekten çekinmedik. 16 Mart'ı takip eden buhranlı günlerde İngilizler Yeni Gün matbaasını ve bizim matbaamızı bastılar. Beni ve Yunus Nadi'yi aradılar. Kara Vasıf Bey ile bin netice Kuvayi Milliye ile irtibatımız olduğunu, hatta o meşhum gün Meclis-i Mebusan'da Hüseyin Rauf'u Anadolu'ya kaçırmak için nasıl çırpındığımızı şüphesiz istihbar etmişlerdi. Saklandık bulamadılar. Ankara'ya iltihak etmeye muvaffak olduk. Birlik İstanbul'un istirdatına o kadar orada ve binbir meşakkat içinde çıktı. Daima Mustafa Kemal Paşa'nın ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin çizdiği yolda ateşli bir hakimiyeti milliye taraftarı olarak neşriyat vazifesine devam etti. Cumhuriyet'in ilanını müteakip Hüseyin Rauf, Ali Fuat ve Karabekir Kazım terakkiperver fırka macerasına girişip mürteci unsurlar ve eski iddiatçılar tarafından desteklenince onlarla işbirliği halinde bulunan Vatan, Tanin, Tevhid-i Efkar gibi gazetelerin karşısına Cumhuriyetçi inkılapçı manasıyla müdafaa etmek için yine biz çıktık. Onlar kelime üzerinde oynuyorlardı. Dillerinin altında dolaştırdıkları halifenin riyaseti altında meşruti bir Osmanlı hükümetini devam ettirmek tasavvuruydu. Halbuki biz millet hakimiyetine müstenit bir cumhuriyetin, bizzat Gazi'nin ifadesiyle siyaseti milli, halkçı ve iktisatçı bir devletin tesisine tevessül etmiştik. Bu arada bir inkılap mücahidi olarak Birlik'le üstüne düşeni yaptı. Birlik bu, tarihi bir gazete bu. Bu gazetenin bir muharririni rahmetli Münif Sabri'yi damat Ferit katlettirmedi mi? Mustafa Kemal'in ölümünden sonra Kuvayi Milli Hareketi'nin tarihi ve tabii seyrini takip etmesine imkan bırakmayıp rejimi yarı faşist bir dikta kılığına sokanlar bizim neşriyatımızı kaç kere tatil ettiler. Ben, Hüsnü Faik kaç kere mahkemelere sevk edildim, kaç kere beraat ettim. Kapı vuruluyor solgun tertemiz bir kadın. Baba diyor, uyandın mı? Çoktan telefonu duymadın galiba, gazeteden aradılar. Bilmem ama herhalde bir şeyler dönüyor. Mahmud'un buradan hareketini tespit ettik, halbuki İzmir'e varmamış. Acaba son yazdıkları? Hüsnü Faik omuzlarını kaldırıyor. Bilinmez ki. Kadın demek diyor Mahmut ve gözleri dalıyor. Hüsnü Faik'in içi kararıyor. Kızının bu solgun ve narin kadının Mahmut'a gizli yakınlığını biliyor çünkü. Bir Mahmut vardır. Uzun boylu, omuzları çarpıcı, gözleri pörsük, sesi gizli bir Mahmut. Bazı akşamlar çıkar gelir babasıyla beraber yemek yer, iki kadeh rakı içer konuşurlar. Selma piyanoda babası için Tamburi Cemil Bey'den mi yoksa Tatyus Efendi'den mi olduğunu kimsenin bilmediği bir şeyler çalar. Kendisini sinema yıldızları için terk eden rejisör kocasını, aydınlık mavi gözlü oğlunu ve kendi kaderini düşünür. Hüsnü Faik telaşa mahal yok dedi Selma. Sordu, Süleyman daha uyuyor mu? Selma gülümsedi, uyuyor dedi, kahvaltını getireyim mi baba? Getir, kalkınca Süleyman'ı da getir, dedesine günaydın desin. Selma çıkar çıkmaz yine Mahmut, parmağındaki bakır halkayı çeviriyor. Gördünüz mü diyor, bizim yazıların uyandırdığı alakayı. Şimdi sorumluları arayacağız, münakaşalara giren, ihaleyi kazanmış görünen. Kolaylık Yapı İnşaat Şirketi uydurma bir şirket, kukla. Asıl vurgunu vuranlar başkaları, işin ucu partiye dayanıyor, bunu biliyorum. İzmir'deki herifi kıstırabilirsen meselenin tamamı aydınlanacak. O zaman savcıların re'sen neşriyatı ihbar telakki edecek. Hüsnü Faik, evladım diyor, acele ediyorsun biraz. Acele ediyorum, başka türlü yapamam, başka türlü yapmaya zannederim imkan yoktur. İyi ama insan biraz da kendini düşünmemeli midir? Birbiriyle çarpışan kuvvetler arasında yaşamıyor muyuz, ezilemez miyiz? Çarpışan kuvvetler arasında değiliz benim bildiğim. Çarpışan kuvvetlerden biriyiz. Ezilmemiz mümkündür ama... Mahmud'un sözünü Mustafa Kemal Paşa kesiyor. Elinin birini cebine sokmuş, saçları sımsıkı taralı. Gözlerinde yine o çelik mavisi. Esas kıymeti diyor kendine veren ve mensup olduğu millet ve memleketi ancak şahsiyetiyle kain gören adamlar milletlerinin saadetine hizmet etmiş sayılmazlar. Elini cebinden çıkarıyor, tane tane devam ediyor. Bütün insanlığın diyor, varlığını kendi şahslarında gören adamlar bedbahttırlar. Besbelli ki o adam fert sıfatıyla mahvolacaktır. Herhangi bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey kendisi için değil, kendinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Makul bir adam ancak bu suretle hareket edebilir. Daha sonra pencerenin önünde durup ağır ağır aydınlanan Ankara göklerine bakıyor. Hodbinlik diyor, şahsi olsun, milli olsun daima fena telakki edilmelidir. Hüsnü Faik, bu hodbinlik değil paşam diye itiraz edecek oluyor. Hodbinlik değil, teenni. Biz bütün kuvveti elinde bulunduran bir takım zevata taarruz ediyoruz. Foyalarını milletin gözleri önüne sermek istiyoruz. Bizi elbet boş bırakmayacaklardır, yıkmaya, perişan etmeye çalışacaklar. Mustafa Kemal bir cigara yakıyor, ciddi ciddi gülümsüyor. Her taarruza karşı daima mukabil bir taarruz düşünmek lazımdır. Mukabil taarruz ihtimalini düşünmeden ve ona karşı emniyete şayan tedbir bulmadan hareket edenlerin akıbeti mağlup ve münhezim olmaktır. Mahmut oysa diye kuruyor, yenilmek ne demek? Çünkü biz milletiz, her şeyi bilmek istiyoruz. Bizi düşünmelerini istiyoruz, hesaba katmalarını. Mustafa Kemal yumruklarını sıkarak asırlardan beri diye kükrüyor. Türkiye'yi idare edenler çok şey düşünmüşlerdir. Fakat yalnız bir şeyi düşünmemişlerdir, Türkiye'yi. Bu düşüncesizlik yüzünden Türk vatanının, Türk milletinin düçar olduğu zararları ancak bir tarzda telafi edebiliriz. O da Türkiye'den başka şey düşünmemek. Bu arada kapıdan Selma'nın sesi duyuldu. Süleyman, ceketini giy diyorum sana. Kapı açıldı, sarışın mavi gözlü, bacak kadar biri olan Hüsnü Faik'in yüzü aydınlandı. Her şeye rağmen dedi, yaşıyoruz. Süleyman lekesiz mavi gözlerini kocaman kocaman açmış dedesine bakıyordu. Onun gülümsediğini görünce şımardı. Günaydın dedi dede. Selma elinde tepsi kapıda göründü. Sırtına bir şey giymek istemiyor, üşüyecek. Süleyman kafasıyla dedesine sokuluyor. Üşümem diyor ben. Üşümez benim oğlum diyor dedesi. Çocuğun saçlarını okşuyor. Kızına sütünü içti mi bu diye soruyor. Süleyman çukur çukur bahçecik oynasak diyor. İçeyim yoksa içmem. Selma sabah sabah diyor, dedeni rahat bıraksana. Hüsnü Faik tül perdenin arkasından bakıyor. Dolmabahçede martılar, martıların üstünde gök çırpınıyor. Adeta her şey fena halde bozuk deniz. Gittikçe garipleşen Üsküdar. Boğazdan dönen vapur çırpınıyor ve kendini yerden yere vuruyor. Hüsnü Faik torununu alıyor kucağına, onun ufacık ellerini avcuna alıyor. Çukur çukur bahçecik diyerek oyununa başlıyor. Süleyman kocaman mavi gözlerini önemli ve ciddi yarım yarım tekrarlıyor. Çukur çukur bahçecik. Ortasında havuzcuk diyor Hüsnü Faik. Süleyman ortasında havuzcuk diye tekrarlıyor. Dedesi tavşan gelmiş diyor, su içmiş. Süleyman tavşanı düşünüyor, havuz kenarına gelen kırmızı gözlü beyaz tavşanı. Tavşan dermiş diyor, su içmiş. Dedesi teker teker parmaklarını indiriyor. Bu demiş vuralım. Bu diyor Süleyman demiş vuralım. Bu demiş pişirelim. Bu diyor Süleyman demiş pişiyelim. Bu demiş yiyelim. Bu diyor Süleyman demiş yiyeyim. Havuzun başında bir çocuk elinin bütün parmakları oturuyorlar. Garip, ayrı düşmüş bir tavşanı vuruyor, pişiriyor, yiyorlar. Gözleri bir şey görmüyor. Açlıktan çıkmış gibi titriye titriye bitiriyorlar beyaz tavşanı. Tam o sırada küçük parmak çıkıp gelmez mi? Hüsnü Faik Süleyman'ın küçük parmağını avucuna indiriyor, yaşlı ve hüzünlü sesiyle. Bu da mektepten gelmiş diyor ve çocuğu gıdıklıyor. Hani bana, hani bana demiş diyor. Gıdıklandıkça gülüyor, kırılıyor Süleyman. Hani bana, hani bana demiş diyor, hani bana, hani bana. Sonra Selma çocuğu aldı götürdü. Hüsnü Faik daha bir müddet kendi kendine oynadı. Dünya bir çukur bahçecikti. Kimileri bir tavşan bekliyorlar. Ömürleri boyunca gözleri kanlı, dudakları ıslak, elleri titrek, heyecanla bekliyorlar. Bir kere de tavşanlarını yemeye oturdular mı, etrafındakileri artık görmek istemiyorlardı. Herkes hani bana diyordu, hani bana. Herkes oyundaki gibi birbirini gıdıklayacak yerde kuyusunu kazıyor, gülecek yerde bağıra çağıra kavga edip hani bana diyordu, hani bana. İbrahim saat 4. Ya o kadar oldu mu? Kalkıp bir sinemaya gitmeli. Nasıl olsa bugünü de harcadık. Piç ettik. İyisi mi sinemaya giderim, avunurum. Avunur musun? Sinemada avunabiliyor musun sen? Geçmişinde yaşadığın ne varsa orada siyah üstüne beyaz, suratına çarpmıyorlar mı? Yok canım, meseleyi neden o tarafından alacakmışım? Ben sinemaya devamsız üniversiteliler, kolejde aşıklar gibi gidiyorum. Her yalnız genç kızı türken belleyip, her saçı fiyakalı taranmış delikanlıyı kendim sayarak gidiyorum. Eskiden nasılsa öyle, yerinde duramayan bir sonbahar rüzgarı İstanbul'u hallaç pamuğu gibi dağıtıyor. Hala yağmur hevesleri gösteren tombul bulutlar mı istersin? Şarkılı deniz kahvelerini sararmış afişlerin önüne katıp koşturan delim sirek anaforlar mı istersin? Ne istersen iste, hepsi var. İşte ben Eylül-Ekim imtihanlarının verdiği can sıkıntısından bunalmış, yine her günlük bu iş böyle yürümez öfkeleriyle tıklım tıklım dolu, Melek Sineması'nın sokağında bir aşağı bir yukarı yürüyorum. Sinema susamış bir mevsim başı kalabalığı. Her zamanki herkes. Az sonra 2.45 der demez film başlayacak. 2.45 der demez film başlıyor. Bense hala sokakta bir aşağı bir yukarı Türkan'ı bekliyorum.